Merhaba, ben Yusuf. Neil Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Leanne Shapton'ın Swimming Studies adlı kitabı. Yazarın çocukluk ve gençlik yıllarında Kanada'da sürdürdüğü yarışmacı yüzücülük deneyimini anlatan görsel unsurlarla kurulmuş bir anı kitabıdır. Shapton, 10 yaşında bir yüzme takımına katılır, yıllar süren yoğun antrenmanların ardından olimpiyat seçmelerine iki kez gider. Ancak kitap, madalya ya da sonuç merkezli klasik bir sporcu otobiyografisi değildir. Yüzmenin gündelik hayatı nasıl düzenlediğini, bedenin zamanı ve mekanı suyun içinden nasıl algıladığını inceler. Klor kokusu, sabahın çok erken saatleri, antrenman servisleri, mayolar, havuzların mimarisi ve yarış saatleri, anlatının temel malzemeleridir. Denemeler, kısa anılar, fotoğraflar, portreler ve Shapton'ın hatırladığı havuzlara ait sulu boyalar birlikte kullanılır. Kitabın amacı, rekabetçi sporun sona ermesinden sonra bile bedende ve hafızada kalan alışkanlıkları görünür kılmaktır. Bu nedenle Swimming Studies, yüzme üzerine olduğu kadar disiplin, nostalji, görsel hafıza ve kimlik değişimi üzerine de düşünür. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, yarış yüzücülüğünün görünmeyen tarafı, tekrar ve saat disiplini.
Swimming Studies, yarışmacı yüzmeyi zaferlerin toplamı olarak değil, tekrarın yönettiği bir yaşam biçimi olarak ele alır.
Shapton'ın deneyiminde gün, çoğu zaman sabahın erken saatlerinde başlayan antrenmanla kurulur. Havuz çizgileri, tur sayıları, kronometre ve belirli bir dereceye ulaşma isteği, zamanın kişisel değil ölçülebilir bir değer gibi hissedilmesine yol açar.
Bu yaklaşım kitabı, başarı hikayesi anlatan spor anılarından ayırır, yazarın ilgisi yalnızca olimpiyat seçmelerine iki kez katılmış olmasında değildir.
Asıl mesele, hedefe giden yılların insanın duyularını ve davranışlarını nasıl biçimlendirdiğidir. Bir yüzücünün dünyasında su sıcaklığı, kulağa dolan sesler, soyunma odası düzeni ve yarış öncesi bekleyiş dışarıdan küçük görünen ama belirleyici ayrıntılardır. Shapton bu ayrıntıları mesafeli, sade bir dille aktarır.
Böylece okur, yoğun antrenmanın dramatik bir kahramanlık değil, çoğu kez yorucu ve sıradan bir rutin olduğunu kavrar.
Kitap, disiplinin bireye yalnızca dayanıklılık kazandırmadığını, aynı zamanda günlük hayatın ritmini belirleyen güçlü bir hafıza sistemi kurduğunu gösterir. Bu gözlem, Türkiye'de okul takımlarında ya da kulüplerde spor yapmış okurların da kolayca tanıyabileceği bir deneyime karşılık gelir. İkinci olarak, su içinde zaman, beden ve duyuların farklılaşması, Shapton'ın kitabındaki temel fikirlerden biri, yüzmenin insanın dünyayı algılama biçimini değiştirmesidir. Havuzda beden hafifler, fakat hareket alanı kulvarlarla sınırlandırılır. Sesler boğuklaşır, görüş çizgisi daralır, tat alma ve konuşma neredeyse devre dışı kalır. Buna karşılık nefes, kol ritmi ve kronometre çok daha önemli hale gelir. Yazar, yüzücünün bu kısıtlı duysal ortamda saate karşı olağanüstü dikkat geliştirdiğini vurgular. Bu, yalnızca teknik bir spor gözlemi değildir. Kitapta su, kişinin zamanla ilişkisini yeniden kuran bir ortamdır. Her tur, geçmişte yapılan turlarla karşılaştırılır. Hırdereçe, bedenin hatırladığı önceki bir sınırla ölçülür. Shapton sonradan sanata yönelse bile, su içinde edinilmiş bu ölçü ve ritim duygusunun hayatında kaldığını gösterir. Bu nedenle yüzme, anlatıda bir spor dalından daha geniş bir anlama sahiptir. Hareketi, mekanı ve dikkati düzenleyen bir bakış açısına dönüşür. Kitabın güç tarafı, bu soyut düşünceyi büyük iddialarla değil, havuzun somut koşulları üzerinden kurmasıdır.
Oker, suyun sessizliğiyle yarışın baskısını aynı anda hisseder.
Yüzmeyi hiç deneyimlememiş biri için bile bu bölümleme, bedenin çevreye göre değişen algısını anlamaya imkan verir. Üçüncü olarak, rekabetten rekreasyona geçiş ve kalıcı spor hafızası, Swimming Studies, rekabetçi bir faaliyetin hayatın merkezinden çekilmesinin, o faaliyetle ilişkinin bittiği anlamına gelmediğini anlatır. Shapton, yoğun antrenman ve yarış yıllarından sonra yüzmeye daha kişisel, daha düşünsel bir yerden döner. Fakat bu dönüş tam bir serbestlik duygusu taşımaz.
Rekreasyon amaçlı atılan her kulaçta, eski yarışların ritmi, koçların talimatları ve derece baskısı hayalet gibi varlığını sürdürür.
Yazarın yüzmeye yeniden girişi, bir alışkanlığın ya da eski bir izin bedende tekrar hissedilmesi gibidir. Bu bakış, sporu bırakan kişilerin sık yaşadığı ikili durumu açıklamaya yardımcı olur. Bir yandan zorlayıcı disiplin geride kalmıştır. Öte yandan o disiplinin sağladığı düzen, topluluk ve tanıdık hareketler özlenir. Kitap, bu çelişkiyi çözülmesi gereken bir sorun gibi sunmaz. Bunun yerine, geçmişteki yoğun deneyimlerin kimliğin içinde yaşamaya devam ettiğini kabul eder.
Shepton'un anlatısında havuzlar bu devamlılığın mekanlarıdır. Yeni bir havuza girmek, yalnızca yeni bir yerde yüzmek değildir, eski beden bilgisini de çağırmaktır.
Bu nedenle eser, sporculuk sonrası hayatı anlatırken kayıp, dönüşüm ve hatırlama arasında dengeli bir ilişki kurar.
Yarışçı yüzücüler için tanıdık. Diğer okurlar içinse uzmanlaşmanın kişide bıraktığı izleri gösteren somut bir incelemedir.
Dördüncü olarak, havuz resimleri ve görsel hafızanın anlatıya katkısı, bu kitabın ayırt edici özelliği, metnin fotoğraf,
resim ve özellikle havuz sulu boyalarıyla birlikte ilerlemesidir. Shepton, hatırladığı havuzları resmederek, mekan hafızasını yalnızca sözcüklere bırakmaz.
Bu görsellerde havuzlar çoğu kez basit mavi yüzeyler, dikdörtgenler ve çizgiler olarak görünür.
Ancak bu sadelik, yüzmenin kişisel tarihinde mekanların ne kadar farklı duygular taşıdığını daha belirgin kılar.
Bir havuzun ışığı, çevresindeki fayanslar, suyun tonu ya da terk edilmiş görünümü, belirli bir dönemi ve bedensel deneyimi çağrıştırabilir.
Kitap böylece anıların her zaman doğrusal bir öykü şeklinde geri dönmediğini gösterir.
Bazen bir renk, bir yüzey ya da mimari ayrıntı, uzun bir açıklamadan daha doğrudan hatırlatıcı olabilir.
Görseller aynı zamanda Shepton'un sporculuktan sanatçılığa geçişini biçimsel olarak da taşır.
Yüzmede öğrenilen ölçü, tekrar ve dikkat resimlerde farklı bir araçla sürer.
Bu bağlantı, kitabın spor ve sanat arasında yapay bir karşıtlık kurmamasını sağlar.
Metinler duyguyu ve düşünceyi açarken resimler okurun havuzlara bakışını yavaşlatır.
Sonuçta eser, görsel anlatının anı türüne nasıl derinlik katabileceğine dair güçlü bir örnektir.
Oker sadece yazarın ne hatırladığını değil, hatırlanan yerlerin nasıl biçim kazandığını da izler.
Son olarak, gündelik ayrıntılarla kurulan ergenlik, aile ve takım dünyası, Shepton'un anlatımı, büyük dönüm noktalarını gündelik ayrıntılarla dengeler.
Banyoda geçen ergenlik, takım arkadaşlarıyla otobüs yolculukları, yeni bir mayonun dokusu,
annesinin antrenman sonrası beklemesi ve sabah pratiğinin ardından alınan çörek gibi küçük unsurlar, yarış hayatının sosyal çevresini kurar.
Bu ayrıntılar, yüzücülüğün yalnızca bireysel irade işi olmadığını gösterir.
Bir çocuğun spor programı, ailelerin ulaşım düzenini, yemek saatlerini, hafta sonlarını ve ekonomik tercihlerini de etkiler.
Takım ortamı ise hem dayanışma hem kıyaslama içerir. Aynı antrenmanı yapan sporcular, aynı anda arkadaş ve rakiptir.
Shepton bu karmaşık ilişkiyi aşırı duygusallaştırmadan verir. Teknik yarış anlatılarıyla kişisel anıları yan yana getirmesi de önemlidir.
Dreseler ve disiplinli çalışma, ev içindeki sessizlikler ya da sıradan bir yiyecek seçimiyle karşılaşınca farklı bir anlam kazanır.
Oker, sporcunun hayatındaki performans ölçülerinin özel yaşamdan ayrı tutulamayacağını görür.
Kitabın bu yönü ergenlik anılarındaki kırılganlığı spor anlatısına taşır.
Sadece çok başarılı sporcuların değil, uzun süre belirli bir programa bağlı yaşamış herkesin tanıyabileceği bir dünya oluşur.
Ayrıntıların titiz seçimi, Shepton'un daha geniş duyguları doğrudan açıklamak yerine nesneler, ritüeller ve mekanlar aracılığıyla hissettirmesini sağlar.
Sonuç olarak, Swimming Studies, yüzme merakı olan okurlara olduğu kadar, sporun insan hafızasında nasıl yaşadığını anlamak isteyenlere de hitap eder.
Yarış yüzücüleri, antrenmanların tekrarını, derecelere bağlı düşünme biçimini ve havuzlara karşı gelişen özel yakınlığı tanıdık bulabilir.
Rekreasyon amaçlı yüzenler ise suyla kurulan daha sakin ama geçmişten izler taşıyan ilişkiyi görebilir.
Görsel sanat, tasarım ve deneme türüyle ilgilenen okurlar için de kitap değerlidir. Çünkü Shepton metinle resmi birbirini açıklayan değil,
birbirini genişleten iki ayrı hafıza aracı olarak kullanır.
Kitabın pratik katkısı, yoğun bir uğraşın sona erdikten sonra bile kişide bıraktığı alışkanlıkları fark etmeye yardımcı olmasıdır.
Entelektüel katkısı ise beden, zaman ve mekan algısının gündelik deneyimlerle nasıl şekillendiğini somut biçimde göstermesidir.
Klasik spor anılarında genellikle yükseliş, engel ve sonuç çizgisi öne çıkar.
Shepton ise derece tablolarının arkasındaki sessiz, tekrarlı ve çoğu zaman sıradan hayatı merkezine alır.
Bu yüzden kitap, bir olimpiyat seçmeleri öyküsünden daha fazlasıdır.
Aynı zamanda ergenlik, aile düzeni, takım hayatı ve sanatçı kimliğinin oluşumu üzerine parçalı ama dikkatle kurulmuş bir anlatıdır.
Sade dili, gözlem gücü ve sulu boyalarla oluşturduğu özgün yapı, onu benzer anı kitaplarından belirgin biçimde ayırır.
Özellikle spor deneyimini yalnızca sonuçlarla değil, duyular ve mekanlar üzerinden düşünmek isteyenler için kalıcı bir okuma sunar.
Destek olmak isterseniz Leanne Shapton kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.